Ayrım 12. Yokuşta Yürüyen Adam. Şıhça Yavuz. Sayfa 136. 6. Bölüm. 2008'de köye yolculuk. Ver elini Çorum. Emmi ile çocukluk yıllarına, yaşadığı coğrafyaya yapacağımız gezinin günü yaklaştıkça sorular da doğmaya başladı. Acaba 1930'ların köyü, köylüsü gitti mi? Yerine neler geldi? Hangi rüzgarlar esiyor? Günümüzde köylünün beklentileri, umutları nelerdir? Köyün sosyal yaşamında ne gibi değişiklikler oldu? Köyde bugün eğitim nasıl? Emmi'nin bıraktığı akrabaları, arkadaşları, öğrencileri ne diyorlar? Neler anlatacaklar? Bu soruların yanıtının bir bölümünü köy içindeki gezinti sırasında, kalanını da köy kahvesinde öğreneceğimi umuyorum. Köyde doğduğum, köyde öğretmenlik yaptığımdan köy kahvesini bilirim. Köye gelen konuklar önce kahveye uğrar. Kahvede oturmanın, söze başlamanın kendine özgü bir yöntemi vardır. Kahveye gelen önce tüm kahvede oturanlara genel bir selam verir. Göz ucuyla ortalığa şöyle bir bakar, uygun bir sandalyeyi çeker, oturur. Konuk iseniz yakın masadan birileri sizinle ilgilenir. Hoş beşten sonra çay, kahve, sebebi ziyaret sorulur. Önce muhtarı sormak adettendir. Muhtar yoksa yerine birinci azayı sorabilirsiniz. Birinci azalar genelde duruşu, oturuşu, bakışı, dikkati, sorunu ele alışı muhtardan ayrıksıdır. Muhtarlar işi gereği hemen konuya girerler. Birinci aza ise soruyu, sorunu inceleyip sık dokuma eğilimindedir. Köy kahvesi yerleşim biriminin meclisi gibidir. Yöresel sorunlar, ulusal sorunlar orada tartışmaya açılır. Orada ortaya atılan sorunun lehinde aleyhinde konuşulur. Sonra bir akıllı çıkar, nokta koyar, tartışmayı tatlıya bağlar. Kahve kentten gelen politikacıların uğrak yeridir. İlk orada boy gösterilir. Köy kahvesi aynı zamanda toplumsal nabız tutma yeridir. Bütün bunları kaçırmadan yakalamak isterim. Gözden kaçanları nasıl olsa ses bandı yakalar diye düşünüyorum. Bunları düşünerek yolculuk gününü bekliyorum. Gördüklerimi, duyduklarımı sansürsüz yazacağım. Akşam oldu, yola çıkıyoruz. Yol arkadaşımızın biri Doktor Mehmet Altınok, Emmi'nin 12 Mart'tan müteferrik arkadaşı. O yılların siyasi çalkantılarının içinde olanların tanışma yerleri, dernek ve sendikaların genel kurul toplantı salonları, gösteri yürüyüşleri ve miting alanlarıdır. 12 Mart'ı izleyen günlerde tanışma alanları da müteferrika, mahkeme koridorları, cezaevi koğuşları, anma ve cenaze töreni yerleridir. Emmi Doktor Mehmet Altınok ile göz altında müteferrikada tanışıyor. 12 Mart uyarısından sonra yurdun her yerinde toplu gözaltılar ve tutuklamalar başladığında Soma hükümet tabibi Doktor Mehmet Altınok Ankara Emniyet Sarayı müteferrika odasına buyur ediliyor. Orada 2 gün ayakta ağırlanır. 2 gündür ayakta bekleyen konuk bir ara odanın öbür konuklarının bir başka yere gönderilmesinden sonra sahipsiz kalan bir battaniyeyi betona serip şöyle uzanacağı sırada odaya Kalaba operasyonunun sanıkları gelir. Aralarında yaşlı bir öğretmen vardır. Genç doktor yatmaya hazırlandığı battaniyeden kalkar. Hoş geldiniz merasiminden sonra yerini yaşlı öğretmene verir. Yaşlı öğretmen Emmi'dir. Tanışma böyle başlar, devamı gelir. Sarayın müteferrika konukları bir gün sonra battaniye ile yıldırım koğuşuna gönderilir. Battaniye daha çok Emmi'ye gerek olacağı düşünülerek onda kalır. Gittiği her yere de gider. Sonraki yıllarda bu battaniye Antalya'yı, Çanakkale'yi, Bayrampaşa'yı, İstanbul, İmralı'yı görür. Bu battaniye şimdi gün olur gerek olur diyerek dürülü bükülü olarak Emmi'nin evindedir. Bu tanışıklık zamanla dostluğa dönüşür. Doktor Mehmet Altınok uzman olur, ataması Ankara'ya yapılır. Sevilen biri olduğundan gün gelir Türk Tabipler Birliği Ankara Tabip Odası Başkanlığı'na seçilir. Bir gün yolunuz bir hastaneye düşer, koridorda sessiz, sakin, özverili, kalender, avcılığa meraklı bir doktor görürseniz, biliniz ki o Doktor Mehmet Altınok'tur. Otomobildeki ikinci arkadaşımız Halil Sevinç, öğretmen iken hukuk fakültesini bitirir, avukat olur. Halil bu değişime biraz da Yalçın Küçük'ün estirdiği rüzgarın etkisiyle ben dönme sayılırım diyor. Sevinç Öğretmenliği sırasında Türkiye Öğretmen Sendikası, Tüm Öğretmenler Dayanışma ve Birleşme Derneği üyesi olur. Örgütlü mücadelenin içinde yer alır, arı duru bir arkadaştır. Gece yolculuğu düş ve düşünce ağırlıklıdır. Çoğu zaman yolculuğa sessizlik damgasını vurur. Her bir yolcu kendi dünyasına dalar. Bizde de öyle oldu. Sessizlik bozulmadı değil ama 2-3 sözcüklü cümlelerle bozuldu. Bir ara haber bülteninin soluna doğru ne olacak bu memleketin hali gibi 200 yaşındaki bir soru geldi. İçimizden biri ne olduğu ortada diyerek sorunun lehinde aleyhinde üstünde yapılacak görüşmeye son vermiş oldu. Derken Çorum göründü. Çorum'da bizi bekleyen Emmi'nin oğlu Doktor Erol Uysal'ın konuğu olduk. Çorum'un demirbaşı olan şehir kulübünde ağırlandık. Konaklama yerine geçtik, uyuduk. Sabah oldu. Kahvaltı için Doktor Erol'un evinde buluştuk. Balkonda kuş bakışı Çorum'u seyre daldığımı gören ev sahibi yanıma geldi. Günümüzde Çorum köylerden göç alan, insan dokusu az değişen, orta sınıfın kaybolmadığı gecekondusuz bir kent. Çorum'u ayakta tutan iki sözcükten birisi ortaklık, öbürü kooperatifçilik. Bunların ikisi de Çorum'da erozyona uğramadı. Ortaklığın özünde üretimden, ticaretten sağlanan kazancın paylaşımı var. Burada küçük birikimler bir araya geldi, ortaklıklar doğdu. Ortaklık iş yaptı, piyasadan kazanç sağladı. Sonuçta ortaklık gelişti, gelişiyor. Başka yerlerde duyuyoruz, ortaklar piyasadan değil de ortağından kazanç sağlama yollarını arar. Biz de öyle değil. Sonra Çorum'da kooperatifçilik de uygun yolda yürüdü, yürüyor. Çorum ekonomisi sağlamlığını bu iki sözcüğe verdiği anlama borçludur. Çorum kendi kendine büyüyor. Abartısız söylüyorum, gecekondusuz bizim ilimiz dedi. Doktor Uysal günün ilk ışıkları altında Çorum manzarasını kentin röntgeni gibi inceliyor. Hekim gözüyle kenti bir paragrafta özlüce anlattı. Köy yolundayız. Apartmandan indik, az sonra köy yolunda olacağız. Artık kentin dört duvarının dışına, çevre yoluna çıkıyoruz. Emmi'nin doğduğu köye doğru gidiyoruz. Yol boyu sıra sıra ağaçlar var. Usta bir fotoğrafçı kim bilir bu manzaradan kaç kare yakalar. Aynı manzara kim bilir kaç ressama esin kaynağı olur. Bakmayın siz köyü kente bağlayan yolların kilometre işaretlerine. Bu yollar geçmişte ne uzundu, yürü yürü bitmezdi. Ve bu uzun yolda ana kız, baba oğul, karı koca ne uzun söyleşiler yapmışlardır. Bilir misiniz bu yolların tek kravatlı yolcusu köy öğretmenleridir. Hızla gelip geçtiğimiz bu yollar kim bilir nelere tanık olmuştur. Kente giderken aldatılma korkusu, dönüşte pişmanlıklar yaşanmıştır. Herkes birbirini saf, arı, duru sanır. Oysa değildir. Köyü kente bağlayan bu yollar biraz da yanlışların, yanılgıların ipliğe dizildiği yerlerdir. Yolun sağında solunda duran ağaçları düşünüyorum. Görünüşe bakılırsa galiba bu ağaçlar Melih Cevdet Anday'ın rahatı kaçan ağaçların akrabaları. Anday bu şiirinde diyor ki, ''Tanıdığım bir ağaç var, Etlik Bağları'na yakın. Şu yol kenarında kendi halinde duran akasya ağacı sanki sınır bekçisi gibi. Böyleyse yardımcı hizmetli kadrosundadır.'' Şairimizin ağaçlar üstüne söylediklerine devam edelim. Saadet'in adını bile duymamış. Ona bir kitap vereceğim, rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin. Emmi ile arabanın arka koltuğundayız. Ben deftere iki sözcüklü notlar yazarken Emmi sessizliği bozdu. İşte görünen Kırklar Dağı dedi. Kırklar Dağı sivrilikleri olmayan ağır başlı kendi halinde bir dağ. Ova ile olan sınırını alttan yeşil bir çizgi ile ayırmış. Eteğine konan Fakahmet Bekiş, Devletoğlan Vakıflar köylerine ev sahipliği yapıyor. Yol üstündeki bir tümseye çıkıp bakıyorum. Bildiğimiz tanıdık bulutlar Kırklar Dağı'nın üstüne eğilmiş öyle duruyor. Dağın eteğinde Sorkoğlan, Ahmet Oğlan ve Zennun köyü. Belli ki üç kardeş buraya gelip kendi adlarını vererek yerleşmişler. Emmi'nin anlatımına göre Kırklar Dağı'nın üstünde üç köyün nüfusuna ev sahipliği eden düzlükte geçmiş yıllarda yazın bir hafta süren şölenler yapılırmış. Bu törenlerin birinde eğlence kana bulanmış, insan kanının aktığı yerde şölen olmaz diyerek gelenek son bulmuş. Kırklar Dağı'nın öbür yüzünde şimdi göremediğimiz eteklerinde Çıkrık ve Üçköy varmış. Bu iki köyün her biri 300'er hane. Bunlardan Üçköy Alevi, Çıkrıkçı ise Sünni. 100 yıldır iki komşu köyün arasında hiçbir sorun yaşanmıyor. Politikacılar bile bu güzel ilişkiyi bozamamış. İki yan birbirine gidip geliyor, gül gibi geçiniyorlarmış. Kırklar Dağı'nın duruşu, bakışı, yorgun hali beni etkiledi. Yanına yanaşıp emminin kulağına, iyi işiten kulağına yaklaştım. Bir sır öğrenmek ister gibi yavaşça sordum. Bu dağlar sizin gençliğinizde de yine böyle miydi? Siyasal eğilimleri nasıldı? Ovada olup bitenlere, ekip biçenlere, üretenlere, tüketenlere nasıl bakardı? Siyasal yelpazede yerleri nasıldı? Kırk dağları eskiden merkez soldaydı. Şimdi biraz sağa kaydı dedi. Güldük, yolumuza devam ediyoruz. Vakıflar köyüne geldik. Köyün ana caddesinde bizden başka ne gelen ne de giden var. Belki insanlar köyün içinde ara sokaklardadır diye arabayla ara sokaklara daldık. Hemen hiç kimse yok. Geziyi, gezinin amacını düşünüyorum. İnsanlar doğum tarihinden uzaklaşarak yaşlanıyorlar. Sonra doğduğu coğrafyaya dönüp geziye çıkıyorlar. İnsan bu gezi sırasında rast geldiği bir arkadaşı ile rast makamında bir şarkı dinlese neler düşünür? Tam bunları düşünürken baktım eski bir evin yıllanmış duvarına ak sakallı bir adam yaslanmış bize bakıyor. Görür görmez kalkmaya çalıştı ama kalkamadı. Emmi çocukluk arkadaşı şu ayıpa yaklaştı, kucaklaştılar, fotoğraf çektirdiler. Objektif bu anı tespit ederken ben de bu iki eski arkadaşı izliyorum. Önce bir sessizlik oldu. Sessizliği hoş beş bozdu, kulak misafiri oldum birbirine, yaşlanmışsın ama dinçsin diyerek ikramda bulunuyorlar. Eski günlere döndüler, çocukluk yıllarına doğru gittiler. Anılar yumağı açılınca emminin çocukluğunun pek de masum olmadığı ortaya çıktı. Birlikte çaldıkları eriğin öyküsünü dinledik. Bizim aksakallı şu ayıp 1864'te Kafkasya'dan Anadolu'ya büyük göçü anlattı. Geldiklerinde o zaman 20 hane olan köyün sonra 45 hane olduğunu, çocukluk, gençlik ve olgunluk döneminin hep bu köyde geçtiğini anlattı. Unutamadığınız bir anı deyince de, köyün tarihinde en önemli olay geçmişte köy ormanından bir iki silah sesi gelince galiba savaş başladı diyerek bütün köy halkı silaha sarılıp kadın erkek ormana doğru yürüdük. Oraya varınca avcılarla karşılaşıp tavşan avladıklarını öğrenip mahcup olduk. Döndük diyor. Ne bilelim, dünyadan haberimiz yok. O güne kadar dinlediklerimizde savaş üstüneydi diyor. Bu yanılgı atalarımızın hayatı hep savaşta gelip geçtiğinden olacak dedi. Şimdi rahatız diyen şu ayıp efendi felçli, sandalyeye bağlı olduğunu bir an unutup gitmişti. Devlet Oğlan, Akdağ. Köye girişte arabadan indik. Burası Akdağ köyü. Kırklar Dağı'nın eteğinde kurulu köyün güneybatısı boydan boya dere yatağı. Eskiden bu dere yatağında sıra sıra değirmenler varmış. Civar köylerden gelenlerle yaz kış dolar taşarmış. Elektrik gelince su değirmenleri anılarda kalıyor. Köy engebeli yerde kurulu. Köyde 3-4 hane kalmış. Köylü kadınlar oturmuşlar, su dolduruyorlardı. Bizi görünce hoş geldiniz dediler. Bundan yarım yüzyıl önce Remzi Oğuz Arık'ın Anadolu kadınları çocukluklarını yaşamadan genç kız, genç kızlıklarını yaşamadan ana, analıklarını yaşamadan toprak oluyorlar sözünü anımsatıyor. Buraya gelmeden önce biraz da bu cümledeki fotoğrafın nedenli değiştiğini öğrenmek istiyordum. Bu geziye biraz da günümüz köyünü, köylüsünün yaşam koşullarını ve birey başına düşen ulusal geliri hesaplamak için yola çıkmıştım. İşte resmi kayıtlarda Devlet Oğlan, halk arasında Akdağ köyü. Köye girişte tepede 5-6 yeni yapılmış konut var. Bunların sahipleri Almanya ve İstanbul'a çalışmaya gidenler. Bunlar köye gelip yılda 1-2 kez 5-10 gün kalıp gidiyorlar. Bu evlerin görünüşe göre kent evlerinden farkı yok. Yazlık ev olarak kullanılıyor. Bunların dışında kalan evlerin hemen hepsi biriket ve kerpiçten yapılma 2-3 odalı evler. Evlerde buzdolabı, sedir, koltuk takımı ve renkli televizyon var. Köy içinde dolaşırken gençlerin, kadınların, çocukların yüzlerindeki bezginlik, isteksizlik gözleniyor. Çocuklar gereğinden çok uslu. Köyde çok az aile yaşıyor. Yüzlerde yaşama sevincine ilişkin hatlar arıyorum. Yok. Aslında köy yok olmuş. Öte yandan ortada pek köylü de yok. Köylünün eski oturduğu evleri düşünüyor, bugünün evleriyle kıyaslıyorum. Radyonun yerini televizyon, sandalyenin yerini koltuk, sedirin yerini kanepe almış. Bu değişikliğin yaşama sevincine katkısını arıyorum. Aradıklarımı bulamamanın hüznü ile emminin koluna girdim. Emmi yüzüme baktı. Akdağ'ın 70-80 yıllık eğitim serüvenini özetleyeyim. Cumhuriyet'in kuruluşunda okul yoktu. İsteyenler komşu köye gidiyordu. 1950'de yapılan okul yıkılmış, sonra yenisi yapılmıştı. Şimdi bu okul kapalı. Köyün öğrencileri 1930'larda olduğu gibi komşu köye gidiyorlar. Şimdi taşımalı eğitim var. Sonuçta öğretmensiz bir köydeyiz dedi. Emmi'nin ilk öğretmenlik yaptığı okulun yerine geldik. Buruşan yüzünü kaldırıp ufka bakmak istedi. Sonra vazgeçti. Diktiği, yetiştirdiği fidanlık yerine baktı. Döndük doğduğu eve geldik. Ara sokaklarda kimse yok gibi. Yürüyerek ara sokaklara daldık. Köyün üst yanına geçip bir tepeden bakıyoruz. Bilenler bilmeyenlere anlatıyor. Burası böyle değildi. Bu derede peş peşe 9 değirmen vardı. Çorum Ovası'nın köyleri un ve bulgur öğütmek için bu köye gelirdi. O yıllarda her yan bağlık bahçelikti. Devlet Oğlan o zaman canlıydı, hareketliydi. Devlet Oğlan'ın zenginlik kaynağı su, sonraki yıllarda borularla Zennun köyü ile paylaşılmış. Değirmenin taşı, değirmenin yerinin izi bile yok. Köy toplu yerleşim merkezi olmaktan çıkmış, mezra olmuş. Usulca emmiye yaklaştım, bir kenara çekildik, sordum. Ne dersiniz? Emmi soruya yanıt vermek yerine bir ah çekti. Bu ah içinde sanıyorum İsmail Hakkı Tonguç'un canlandırılacak köy tasarımı vardı. Yaşama da geçiyordu, gerçekleşiyordu. Bu kaybolmuştu. İşte bu kaybolanı arayarak yolumuza devam ettik. Burası Fakı Ahmet Köyü. Yolumuzun üstündeki Fakı Ahmet, emminin 1954'te okulunun ilk açılışını yaptığı köy. Emmiye soruyorum, bıraktığınız Fakı Ahmet Köyü'nü bugün nasıl buldunuz? Emmi boynunu bükerek, köy gitmiş, şimdi yeni bir Fakı Ahmet Köyü doğuyor dedi. Az sonra bizi gören köylüler çevremizi sardılar. İçlerinden birine yaklaşıp şantiye ile ilgili bilgi almak istedik. Serdar Canberk, biz bu köylüyüz. Okuyanlarımız tatilde bayramda köye baba ocağına döndüklerinde eşleri çocukları böcekten karıncadan korkup evde kalmak istemiyorlar. Düşündük taşındık, köyü yenilemek istedik. Bu sorunumuz söyleşilerimize konu oldu. Avrupa köyleri gibi albenisi olan evler inşa etmek istedik. Bizi aralarına almak ister gibi yapıp oyalayan, boyalayan Avrupa Birliği'nin bu tür yerleşim merkezlerinin yaşanır duruma gelmesi için bir fon ayırdıklarını, ancak bu fondan yararlanılmadığını öğrendik. Bu fondan yararlanarak konut sahibi olmanın yolu, yöntemi olduğunu öğrendik. İçinde köy evi, muhtarlık, kitaplık, köy tiyatrosu olan bir proje hazırlığına giriştik. Bu proje kabul edildi, ihale açıldı. Yükümlü firmalar hak edişlerini düzenli alınca inşaat hızla ilerledi. İki katlı konutların kaba yapımı, çevre düzenlemesi bitiyor, sulama tesislerinin çalışması sürüyor dedi. Devam ederek, meyve bahçelerimizin yerleri belli oldu. Yakında açılış töreni yapılacak. Bu arayış, buluş, köyün, köylünün çabası sonucudur. Köyün içeriden canlanmasıdır. Bu sonuç beyin göçünün ürünüdür. Sanıldığının aksine bu Avrupa Birliği sadakası değil, ortak aklın harekete geçişi, atılımın ve becerinin belgesidir dedi. Bunları biz kendi olanaklarımızla da yapabilirdik. Köy enstitülerinin de amacı bu manzarayı yaratmak, imarı köye götürmek, köyü yaşanır hale getirmek, kent hayatını hazırlayarak kente kaçışı engellemek değil miydi? Ankara'ya dönüşte bu soruların yanıtlarını iç dünyamızda aradık. Gel gör ki Ankara'nın gündemi başka, halkın gündemi daha başka. Soru ve ünlem işaretleriyle yolumuza devam ediyoruz. Kadife Kale. Kadife Kale eskiden Bolu'ya bağlı bir köydü. Rivayete inanırsanız Bolu Bey burada bir gece iki gündüz kalıyor. İnanmaya devam ediyorsanız bizim kör oğlu Kadife Kale'ye geldiği gün ferman padişahınsa dağlar bizimdir diyor ve buradaki kalede 7 gün 7 gece konaklıyor. Bütün bunlardan haberdar biri olarak emminin 41 yıl önce geldiği, 3 yıl kaldığı bu köye gitmeyi iyiden iyiye ben de düşünmeye başladım. Sayılı günler tez biter derler. Bizim de sayılı günümüz bitti. Yarın Kadife Kale'ye gidiyoruz. Kadife Kale şimdi Hendek ilçesine bağlı bir köy. Ankara-İstanbul arası çalışan yolcu otobüslerinden bazıları Hendek'e uğruyor. Biz de Hendek'e uğrayıp Kadife Kale'ye gideceğiz. Emmi sınıfın en çalışkan öğrencisi Sabit Summan'ı arıyor, geleceğimizi bildiriyor. Sabit Summan ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula, sonra da öğretmen okuluna yazılıyor. Öğretmenlik, okul müdürlüğü ve ilçe ilköğretim müdürlüğü yaparak meslek yaşamını tamamlayıp emekli oluyor. Otobüs Hendek'te durdu. Karşımızda Sabit Summan. Anadolu insanının o bilinen sıcaklığı ve konukseverliği üstünde. Bizi önce evinde ağırlamak istiyorsa da biz bir an önce Kadife Kale'ye gitmekle ısrar ediyoruz. Emekli öğretmen Sabit Bey'in arabası ile düştük Kadife Kale yoluna. Sayısız dönemeçlerden sonra köye geldik. Köy dağların kucak açtığı engebeli bir düzlükte kurulmuş. Karadeniz yöresinde olduğu gibi öyle evler birbirinden çok uzak değil ama İç Anadolu köyleri gibi toplu da değil. Alımlı, birbirinden güzel ve özel konutların serpildiği bir köy. Emmi'yi gözlüyorum, benim gibi köyün genel durumuyla değil, 40 yıl önceki okulu, kaldığı evi, komşularını, muhtarın evini ve sabitlerin eski ev yerlerini arıyor. Emmi köyde aradığı kestane, fındık, elma bahçelerini gördü. Hemen tüm köylü Hendek, İstanbul, Almanya, Fransa, İsveç, Norveç'e gitmişler. Almanya'da çalışan Hasan Summan hastalanmış, istirahatını geçirmek için köye gelmiş, yazlığında oturuyor. Hasta Hasan'ı evinde ziyaret ettik. 40 yıl birbirinden uzak kalmış öğretmen, öğrenci, baba oğul hasretine benzeyen sahneler izledim. Konuk geleceğini sezen eş kaşla göz arasında börekler, çörekler hazırlamış, çay demlemiş. Genç nüfus için köy yazlıklarının bulunduğu, çocukluk anılarının geçtiği yer. Gençlik anılarının anlatıldığı yer olmuş. Eski köylüler yazın burada birkaç ay kalıp sonra iş yerlerinin olduğu merkezlere gidiyor. Köyden dönüşte yolda rüzgardan devrilmiş boylu boyunca yolumuzu kesen bir çam ağacı ile karşılaştık. Öğretmen Sabit Bey hemen aşağı inerek yol kenarındaki ev sahibine seslendi. Ev sahibesi geldi yanımıza, istenilen testereyi getirdi. Köyde Gül Ali'nin gelini diye anılan Fatma Hanım, Musa Emmi'ye şöyle bir baktı. Sabit Bey hatırlattı, Musa öğretmen tanıdın mı deyince Gül Ali'nin gelini bir iki adım daha attı. Emmi'ye yaklaşarak, ''Kardeşim Musa, ben seni düşünürdüm hep, düşüme girerdin, içimden sağ mı acaba derdim. Demek sen sağsın, sen benim yavrumu kurtardın.'' diyerek sarıldı. Anadolu halkı içtenliği, duyarlılığı, vefa duygusunu bedeninde, beyninde sımsıcak yaşatıyor. 40 yıl önceki olayı dün gibi yaşıyor. Merakımı gidermek için arabada sordum. 40 yıl önce köyde Gül Ali'nin gelininin evinde yangın çıkıyor. Emmi yangın yerine gelince kadının feryadından içeride beşikte çocuğunun kaldığını anlıyor. Evin kilimine kovalarla su döküp delikanlı birine içerideki beşiği al gel diyor. Kız çocuğu ölümden, anası evlat acısından kurtarılıyor. İlçeye döndük. Sabit öğretmenin evine konuk olduk. Anadolu konukseverliğine bu kez bu evde tanık olduk. 12. ayrımın sonu. Sayfa 146.